Ayrım 18.
Öfkelenip bağırdıkça aklı başına geliyordu Salim Efendi'nin. İlk kızgınlığı tayin tenekesini taşımaktan. Bunlar başlangıçta hiç yoktu aklında. Bak bak şimdi daha neler söküyor işin içinden. Neleri yeni yeni keşfediyor. Karısına döndü yine bağıra bağıra anlattı. Hadi onları kapının önüne yığdım başımdan gitti sandım da bilemedim. Oğlunun kafasını sumsukladı. Hay benim uyur gezerliğime hay. Geçen sabah boş bir çuval aramak için dükkanın altına indim. Orayı burayı karıştırırken bir de ne göreyim? Merdivenin altına yeniden tıkmış tıkıştırmış. Ülen sen bunu o gün ben Şengül hamamına gittiğim zaman yaptın. Tıkmış tıkıştırmış yeniden. Yasak değillerse bu zıkkı molası mecmua mı nelerdir? Eh ben de bir şey bilmiyorum artık. Yasak olmasalar niye tıkıştırıyorsun dükkanın altına ikide bir, ikide bir? Milli korumacılar bana yetmiyorlar mı ulen? Onlara verdiğim hesaplar yetmiyor mu ha? İlhan umurdandı. Hiç bile yasak değil onlar, artanlar diyecek oldu, dinlemedi babası. Attım hepsini bodrum penceresinden arkaya, verdim ateşi, verdim ateşi. Ne yaptın baba, ırkına ihanet ettiğinin farkında mısın? Ağlamaya başladı. Babası bir tokat daha attı. Kendisine o kadar güvenmiş olan abilerine nasıl hesap vereceğini bilememenin acısından ağlıyor İlhan. Ağlarken bir yandan da burnu akıyor. Aysel ilk kez abisini yine de sevdiğini anladı. Son aylar zorbalığından ötürü onu hiç sevmediğini sanıyordu. Bir üniversite öğrencisi olan abisinin şimdi kendi önünde böyle çocuklar gibi dövülmesinden çok İlhan'ın birden içine düştüğü çaresizlik yüreğini parçaladı. Yanına sokuldu. Abiciğim diyecek oldu. Babası bir itişte onu aradan çekti. Seninle de görüşeceğim daha, seninle de. Ankara büyük yer, sahip çıkamadım. Memlekette Salim Efendi büyük şehirde de tutunamadı dedirtmemek için, ardımdan güldürmemek için milleti varsa yoksa dükkana sarıldım dört elle. Yetmezmiş gibi başım boktan kurtulmadı. Böyle böyle bunun gibi senin de başın bokta kaldı değil mi? Yo ama artık bitti. Yağma yok. Şu ananın haline bakmazsın. Karnı burnunda demezsin. Evde çanta kırıta kırıta mektebi. İyiymiş. İşten kaçan soluğu mektepte alıyor. Aysel'in yüreği güm güm atmaya başladı. Ne iyi unutulup gitmişti işte. Artık okula gidersin gitmezsin savaşı bitmiş gibiydi sanki. Babasının aklına gelmemeye, gözüne çarpmamaya çalıştı durdu. Şimdi ne olacak? Bir yandan İlhan da sümüğünü çeke çeke ortalığı kızıştırmaz mı? Ha işte sen benim şerefli işimle uğraşacağına kızınla uğraş. Ne yakıyorsun benim şeylerimi ne yakıyorsun? Yakarım. Bilmiyorum sanma. O eve taşıdıklarını da hemen şimdi buradan def etmezsen o cenabe şeylerini değil yalnız evi de yakarım seni de yakarım. Anlaşıldı mı? Şerefli ırkımızı kurtarmak, Altaylara varmak size kalmış. Pis sümüklüler. O Oğuz olacak solucanlı sen mi varacaksınız Altaylara ha? Bu değil mi kafa kafaya verip dükkan köşesinde olsun, burada olsun fiskoslaştığınız? Fiskoslaşmayla Viyana kapılarına varılsa hey babam. Öyle olsa o meclisi mebusandakilerin her biri, devlet dairelerine müdür kıçıyalayanlardan her biri dünyayı dört bucağından merkezi hükümetimize bağlarlardı be. Aklına geldikçe her bir şey, öfkesi daha bir kabarıyor. Haykırdıkça eli ayağı titriyor. Titredikçe aklına yeni yeni şeyler geliyor. Ben kimin için yerimden, yurdumdan, bağımdan, bahçemden olup buralara geldim ha? İlhan humurdanıyor. Niye olacak? Geçinemedin kimseyle. Şakir ağayla bile takıştın. Babası üstüne yürüdü yine. Vay, akla bak herifte. Vay, demek sen bunu böyle bildin ha? Yuf olsun sana nankör. Ülen ben, önce sen sonra olmaz olasıca şu kız, illa okuyacağım diye tutturdunuz da ondan göçmedin mi? Unuttun mu Balıkesir'de okurken zır zır ağladığın günleri sen? Şakir aile takışmışım da ondanmış. Takışsam da takışmasam da memleket onun malı mı dürzü? Herkesin oğlu okur yazar oldu, kaymakam oldu, doktor oldu diye karşıma dikilmedin mi? Paydos, bir daha başından büyük işlere burnunu soktuğunu görmeyeceğim, anlaşıldı mı? O Fethi Habil midir ne herzedir, onun yanında da görmeyeceğim bir daha seni. Boşnak suratlı herif. Kendi önce bakalım özbeöz Türk mü? Bir de gelmiş geçen de beni kışkırtacak. İyi. Dangalaktım ben sanki. Bir vuruştum bir daha hiçbir bok için vuruşmam. İşte evim, işte dükkanım, işte siz. Bu kadar. Fitne Hanım kocasının tir tir titremesinden korkmuş, korkudan neredeyse doğuracak hallere gelmişti. Ama bu son sözleri duyunca yüreği azıcık yatıştı. Gururla baktı Salim Efendi'ye. Bir aile babası da olursa ancak böyle olur işte. Bir yandan İlhan Fethi abisine boşnak suratlı dedi diye Allah'ına küfredilmiş gibi oldu. Kendini tutup tutup sonra birden boşnak sensin diye babasının üstüne yürüyüverdi. Annesi işte o zaman bir çığlık atarak araya girdi. Vay başıma gelenler deyip çırpındı. Salim Efendi o sıra sobanın maşasını kapmış ver yansın sallıyordu İlhan'a. Aysel yarım kalan matematik dersini düşünüyordu. Fitnat Hanım ağlıyordu. Hay dilim kopsaydı da söylemeseydim diye inledi. Olup bitenden kendini suçlu saydı. Ne bilirim böyle olacağını, bilsem evde yok deyiverirdim. Çocukların kusurlarını kocasından sakladığını da böylece ele veriverdi. Salim Efendi'nin elinde maşa, oğluyla tahta masanın çevresine dönmeye başladılar. Bir de bana el kaldırıyor, benim gibi bir babaya. Ulen senin leşini sermezsem yere. Salim Efendi ta Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana, yo belki de Cumhuriyet'in 10. yılından bu yana hiç kendisine böyle atak bu derece çevik bulmamıştı. Aysel babasını kalpten gidivereceğini sandı. Kendisini yeniden hatırlatmayı bile göze alıp, babacım, babacım diye önüne geçmeye, onu okşayıp yatıştırmaya çalıştı. Oysa Salim Efendi hiç hoşlanmaz babacığım gibi cıvık sözlerden. Ama o sıra Aysel'i görecek durumda değil. Habire maşayı sallayıp masanın çevresinde dönüyor, İlhan'ı kovalıyor. Sonunda yoruldu. Soluk soluğa durup oğluna son sözü söyledi. Ya bu eve sakladığın döküntüler hemen bu evden gider, ya sen defolup gidersin. İlhan da soluk soluğa durup son sözünü söyledi. Yoluma ışık tutan her şey neredeyse ben de oradayım. Defol ülen, cehennemin dibine kadar yolun var. Mapuslarda sürüneceğine öl daha iyi. Sanki ev Fitnat Hanım'ın başına çöktü. O artık içinde akarsuyu elektriği olan evi. O artık dördü bir arada rahat yaşayacakları sıra. İlhan hemen karanlık aralığa daldı. Irkı için kendisini feda etmenin zamanı gelmişti işte. Bozkurtları, doğuları, kızıl elmaları üstüne yorgan eder, uzanıp bir köşede ölürdü. Gözlerinden sicim gibi yaş inerek hepsini bir kömür sandığına doldurdu. Annesinin yakarmalarına direnip sandığı sürükleye sürükleye çıktı gitti. Salim Efendi ardından sokak kapısına koşup bir çıktın madem bir daha dönemezsin ha diye bağırdı. Aşağıdan ses gelmedi. Kapı bir süre açık kaldı. Salim Efendi abdest alıp namaza durdu. Yüksek sesle sen doğru yoldan çıkanları yola getir ya Rabbi diye dua etti. Selam verip kalktı. Aysel'e buyurdu. Örtsene şu kapıyı. İlhan aşağıda kapının ağzında bir süre arkasından koşmalarını geri çağırmalarını bekledi. Hiç değil Aysel koşar gelir diye umuyordu. Kız kısmının akşam karanlığından sonra evinin kapısından burnunun ucunu bile çıkarmaması gerektiği üstüne ona da annesine de verdiği öğütleri unutmuş gibiydi. Epeyce bekledi. Gelen giden olmadı. Demek bu kadarmış bu evde değeri. İçine bir acı çöktü. Fethi abisine, şair Hüsamettin'e, Osman Bey'e büsbütün bağlandı gönlü. Onlar kendini adam yerine koyuyorlardı işte. Şimdi neredeler acaba? Otağa basıldığına göre onları nerede bulabilir? Oraya devam eden öteki arkadaşlarını aramak acaba doğru olur mu? Bu akşam kimsenin kapısını da çalamazdı ki. Çalmamak gerekir. Kim bilir, belki de izleniyordur bile. Bu ilk an aklına geldi. Kapıdan vuran ayaza karşın ellerini, alnını bir ateş sardı. Bu sandıkla ortalıkta da duramazdı. Bir ara kömürle inmeyi düşündü ama sabahın kör karanlığında ya Aysel ya annesi bir kova kömür almak için oraya inerler. Kömürlükte gecelemiş olduğunu bilinmesi gururunu incitir. Salim Efendi'nin hiçbir şeyiyle, kömürlüyle de ilgisi kalmadı artık. Onurlu bir Türk tükürdüğünü yalamaz. Böyle deyince yeniden yüreklendi. Kömür sandığını dış kapının basamağına koyup sırtına yükledi. Pencereden görünmemek için arkaya çöp tenekelerinin toplandığı duvar dibine gitti. Sandığı duvarın üstüne koydu, kendi de çıktı. Yükünü yeniden yüklendi ve Turan'a yürürmüş gibi içi kabara kabara dere yatağına doğru inmeye başladı. Karanlıkta birkaç kere tökezledi. Birinde ise kıç üstü otura kaldı. Sonunda yüzü koyun kapaklandı ve gerçekten de bozkurtlar, kızıl elmalar ve büyük doğular bir yorgan gibi üstünü örttü. Bir süre öylece kaldı. Şimdi ölüverseydi ne iyi olurdu. Burada ölüsü böyle bulunduğunda, bugün bu karanlık dönemde değilse bile ileride gerçek vatanseverlerin anlaşılacağı, mutlak anlaşılacağı şanlı bir gün adına marşlar düzülürdü. Fakat adına marşlar düzüleceği günü kendi gözleriyle görmek için yerinden doğruldu. Üstüne çevresine saçılan dergileri çamurların içinden silkeleyip teker teker öptü, alnına koydu, sandığa doldurdu. Derinin çukuruna indi. Çok uzaktan bir bekçi düdüğü işitti, ürperdi. Çıt çıkarmadan bekledi. Üstünde o uzun, yerleri süpüren paltosu bile yoktu. Peşinden koşamayacakları, ardına düşmeyecekleri, geri çağırmayacakları hiç aklına gelmemişti. Daha sabaha saatler var. Bu sandıkla hiçbir yere gidemez. Yürüse hızlı, sert adımlarla yürüse ısınır. Fakat şu inişli çıkışlı yerde sırtında bir sandıkla bunun olanağı yok ki. Keşke doğrudan Esat Caddesi'ne çıksaydı. Artık geri dönemez. Derenin içinden çıkarken bir gören olur. Başkentte pasif korunma günlerinden talimli herkes yadırgayabileceği her şeyin altında Türkiye'yi bir gecede ele geçirebilecek savaş planlarının kokusunu sezer. En azından İlhan'ın kendisi. Derenin içinden sırtında bir sandıkla çıkamaz işte. Kuşkuyu çeker. Bakarsın bir bekçi, bir polis falan dikilir karşısına. Sandığın içindekileri görmek ister. İşte o zaman her şey çorap söküğü gibi gider. Arkadaşlarının evini sorarlar. Fethi abisinin izini bulurlar. Ne yaparlarsa yapsınlar tek ses söyleyemem ben. Derimi üsteler konuşmam. Hem sanki ben Fethi abimin nerede olduğunu biliyor muyum kendim? Düşünüyordu. Fethi abisi hiç mi gelmemişti halk evine? Yoksa gelmiş de durumu vaktinde haber mi almıştı? Yoksa halk evinde toplanacak olan o komünist güruhu basmak işini haber alır almaz önce Fethi abisini mi götürmüşlerdi? Baskın başsız kalsın istemişlerdi mutlak. İyi ama Fethi abisi hep arkalarında yüksek yerden kimselerin bulunduğunu söylüyor. Korkmayın yürüyor diyor. Düşündükçe aklı karışmaya başladı İlhan'ın. Soğuktan dudakları, ellerinin uçları keçeleşti. Son bir güçle kafasını çalıştırdı. Toplatılmadıysa da artık mutlak toplatılacak olan bu dergiler, bu bildirileri ötekilerin kirli elleri değmemeli. Bunları kendisinin de arkadaşlarının da başını derde sokacak şeyler olmaktan çıkarmalı. Hem değil mi ki içlerinde yazılı olanlar kafamıza kazınmıştı? Geçende gördüğü bir filmde pusuya düşen iki Alman askeri Ruslara teslim olmamak için kendi beyinlerine ateş ettiler. Sinema alkıştan yıkıldı. Esat'ın yolları karanlıktır. Bu yüzden hepsi de ceplerinde birer kutu kibrit dolaştırma alışkanlığı edinmişlerdi. Sandığı boşalttı, kibriti çaktı. Her dergiyi birbirinden tutuşturdukça başını yine uluyan bir bozkurt gibi karanlık gökyüzüne kaldırıyordu. Dergiler, bildiriler teker teker yanıp kül olunca ısındı, gevşedi ve gerçekten de ulumaya başladı. İyice bir ağladı. Ağlaması bitince aklına Ivan geldi. Ivan, beyaz Rus'tu. Komünizmden nefret ediyordu. Türklüğün en ateşli savunucusuydu. Fethi abi ona çok güvenirdi. Memlekette Ivan gibi 10 komünist düşmanı olsa sırtımız yere gelmez. Davamızın en elle tutulur delili bu Ivan'dır işte derdi. Evi kolejin yakınlarındaydı. Onunla tavan arasından indirilmiş, tuşları eksik çok eski bir yazı makinesinde bildiriler çoğaltmışlardı. Makinenin Z, Ş ve Ç harfleri yoktu. B, Ü ve H ile Y de hep büyük harf çıkıyordu. E ise taş çatlası kırmızı. Lise son sınıf beklemelerde bu makineyle bildiriler çoğaltırken çok da eğlenirlerdi. Ama kızamık çıkarmış gibi kağıt üstünde küçük kırmızı E harflerini gördükleri zaman "Ah şu kızıl mikrop E" diye küfrü basarlardı. O güzel günleri düşündükçe içi ılıdı, kalktı, önündeki ilk patikayı izleyerek Ivan'lara doğru koşmaya başladı. Hem Ivan daha yatmaz. Karpiş'te garsonluk eden babasını bekler. Onun tabaklardan toplayıp getirdiği bir çikolatalı pastayı ya da iki muzu yemeden uyumaz. Oraya varınca baktı, iki katta ahşap evin alt katı karanlık. Burada ev sahipleri oturuyor. Ivan'lar üst kattı. Üst katın önünde şimdi çiçekleri kurumuş boyalı gaz tenekelerin durdu, küçük penceresinden ışık geliyor. Radyodan misket havası. Kapının ipine asıldı, çaldı. Radyonun sesi bir an kesilir gibi oldu. İlhan yeniden kapının ipine asıldı. Asıldı ama radyonun sesi büsbütün kayboldu. Küçük penceredeki ışık söndü, kapı açılmadı. Aysel, annesi ve babası birbirlerinden gizli bütün gece kalkıp bir kapıya bir pencereden aşağı sokağa baktılar. İlhan'ın geri dönüp geleceğini umdular. Aysel yatağında ertesi gün okula gitmemeyi de kuruyor. Okula gitmeyi bir yana bırakıp abisini aramaya çıkmayı. Buna izin verilir mi ki? Buna izin verilirse kime nereye başvurmalı? O Oğuz denen dil tarihli çocuğu hiç sevmiyor. Üstelik koskoca fakülte içinde o her gün saygıyla önünden geçtiği, üstünde hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye yazılı büyük yapının neresinde kim, nasıl aranılır bilmiyor. Aklına birden Ali geliyor. Ali'yi bulsa işte o arayabilir İlhan'ı. İyi ama Ali'nin çalıştığı otele gitmek de olmaz. Otel. Aysel'in kafasında otel çekinilesi bir yerdir. Hele bir kızın orada bir delikanlıyı aramaya gitmesi. Durup dururken Semiha bile neler uydurdu. Bir de Ali'nin oteline gitse kim bilir oradaki adamların aklına neler neler gelir. Belki artık Ali'nin bile. Aydın, En iyisi sabah erkenden gidip Aydın'ı Gazi Lisesi'nin önünde beklemeli. Bunu düşününce eli ayağı titredi. Ne ilgisi var Aydın'ın? Buz gibi bahane işte. Aydın'ı görebilmek için İlhan'ı öne sürmeyi düşünüyor. Kırdaki o rastlaşmadan çok sonra sokakta bir iki kez daha karşılaştılar. Her rastlaşmada ikisi de mosmor kesiliyor. Öyle ne olduğu belirsiz bir ilgi herkesler seziverecekmiş gibi. Aysel Aydın'ı görmemiş gibi davranıyor. O böyle yaptıkça Aydın hem Aysel'e öfkelenip ondan soğuyor hem kız büsbütün aklına çakılıp kalıyor oradan gitmiyor. Kim ki Aysel? Bir esnaf kızı. Nasıl olur da kendisi gibi İstanbullarda doğmuş, Galatasaray eğitimi görmüş, tillalarda çay içip dans etmiş bir kaymakam oğlunu görmemezliğe gelebilir. Aysel'in onu küçümseyişi daha az değil. Yürekli bir çocuk olsa benim görmemezliğe gelişimi aldırmaz bile. Korkan biri, sözde Galatasaraylar'da okumuş, batı kültürü almış. Biz de batı kültürü alıyoruz okullarımızda. Zaten erkek arkadaşlarımızın bize kardeş gözüyle bakmaları gerek. El ele, öyle vatanı. Nerede? Bu Aydın hem kötü niyetli hem de korkak. Onun bu iki yüzlülüğünü, bu yalnızken başka şunun bunun ortasındayken başka tutumunu bizim ilçenin köylü olanları bile göstermez. Bence Ali ondan daha batılı. Böylece Aydın hem gözünde küçülüyor hem büyüyüp erişilmez oluyor. Onun bu tutumunda daha uygarcı bir yan bulmasından ve bunu kendisinin sezememiş olmasından korkuyor. Yolda son rastladığında Aydın'ın elinde bir tenis raketi vardı. Aysel artık tenis oynayan bir cumhuriyet çocuğunu önemsememezlik edemez. Durup başka ufuklar görmeye yer kalmamıştır. Üstelik başkentte öyle ender, öyle yepyeni bir şey ki bu, tenis oynamak. Elinde bir raket dolaştıran her genç kız, her genç erkek ilgi çekicidir. Övünçlü, övülesi. Aysel Aydın'ı düşünmekten hemen cayıyor. Yandaki odada annesinin derin derin iç çektiğini duyuyor. Babası artık uyumuş olmalı. Az sonra holün ışığı yanıyor. Aysel hemen doğruluyor. Holün kapısına çıkıyor. Annesi gözleri ağlamaktan şişmiş, geceliğinin üstünde bir hırka ile eli böğründe ayakta duruyor. Aysel'i görünce niye uyumuyorsun diye soruyor. Bir an sessizlik oluyor. Sonra Aysel, siz neden uyumuyorsunuz diyor. Bilmem ki, işte belki sancı, geliyor belki. Derken kadıncağız birden boşanıyor. Ah kızım, nereye gitti acaba abin? Böyle bir günümde ne yaparım şimdi ben? Ve böylece Aysel'e ilk kez bir şey sorulmuş oluyor. Aile içinde ilk kez bir şey için fikri alınmak isteniyor. Akşamki olayın geçmiş olmasına neredeyse sevinecektir Aysel. Üzülmeyin siz anne, ben bulurum abimi. Bulur musun? Nerede bulursun? Bulsan bile eve döner mi bakalım? Ben getiririm onu. Artık kendine güveni olan kocaman bir kadındır. Annesinin doğum yapacağını babasına da kendisi haber verecek belki. Belki telsizcinin annesine de haber vermek gerekecek. Memnune Hanım'a. Ben bulur getiririm onu. Bir de kardeşimiz oluyor derim. Ama siz de babama söyleyin, üstelemesin artık. Annesi derin derin içini çekiyor. Korkma, üstelemez. O da ancak uyudu zaten. Bütün gece bekledi durdu. Ne olsa tek oğlumuz, tek umudumuz. Aysel içinde onarılmaz bir kırıklık duyuyor. Yeniden evin kıyıda köşede unutulmuş eşyası olduğunu seziyor. İlk gerçek öfkeyi tanıyor. Dışa vurulamayan, o insanı içten içe kırbaçlayan, insana kendini açtıran ve durmadan kendini zora koşturan. Eline geçen bu ilk fırsatı ne olursa olsun iyi değerlendirmeli. Kendisinin de bir kişi olduğu akıllara yer etmeli, yer etmeli. Hiç çıkmaması ya. Lise olgunluk sınavlarını verdikten sonra üniversite ve yüksekokullara o yıl toplam 4898 öğrenci kaydolmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasanın Türkçeleştirilmesi görüşmeleri sürüyordu. Bazı ay isimlerinin değiştirilmesi için de meclise bir önerge sunulmuştu. Kızıl Ordu Varşova'ya doğru yürüyordu. Her gün hemen hemen 1000 Alman ele geçiriliyordu. Başkentteki bütün ırkçılar neredeyse ele geçirilmişti. Birnoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce duruşmalara yakında başlanacaktı. Sabah 7.30'da radyoyu açtılar, Fitnat Hanım'ın doğum sancıları sıklaşırken bunları duydular. Salim Efendi Aysel'i önce gazeteciye koşturdu. Tasvirin yanı sıra bir yığın başka gazete aldırdı. Başta Ulus, sonra Tanin, Cumhuriyet. Hayır, Tan çıkmıyordu. Aysel kimden duymuştu bu gazetenin adını, neden almak istemişti bilmiyordu. Tan kapatılmıştı, evet çıkmıyordu. Salim Efendi... Dünkü tutuklamalarla ilgili haberleri kızına okuttukça çeşitli korkulara kapıldı. O korktukça Fitnat Hanım'ın sancıları sıklaştı. Aysel'in babası o sabah dükkanını açmaya gitmedi. Tezel eve ilk defa 4 gazetenin birden girdi. İlk defa dolaşma sokaklarda Demek sizin Aysel'in bir ebeye, bir komşuya, bir Sakarya, bir Ege eczanelerine koşturuldu ve bu koşturulmalar sırasında abisine bir duvar dibine sinmiş olarak görüverdiği, görüp onu kucakladı, kucaklayıp çenelerinin birbirine vurduğunu bildiği, yalnızlığını, bırakılmışlığını bildiği, Fethi abisiz, oğulsuz kalıp İvansız, İvan'ın tuşları eksik, yazı makinesiz kalıp, merdiven başında kız kardeşinin ellerine sımsıkı sarılarak beni sakla, beni sakla dediği, sonra ardından sessizce yukarı çıkıp sessizce bir köşeye oturdu. Salim Efendi'nin oğluna sadece saklan, birkaç gün görünme ortalarda, dükkana da gelme diye buyurdu. Ekmek istihkakının 450 grama çıkarıldığı ve Ankara Valiliğinin de şeker dağıtımı ile ilgili olarak gazetelere şu resmi ilanı verdiği o, Aysel'in kafasında süsleyip püslemeden bile pek süslü püslü bir roman sayfası olabilecek gün doğdu. 1. Değişmez ve dar gelirleri Ocak, Şubat, Mart ayları için şeker dağıtımına ayın 15'inden itibaren başlanacaktır. 2. Dağıtma Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından yapılacaktır. 3. Miktarı değişmez gelirliler için nüfus başına 1 kilogram, dar gelirliler için 500 gramdır. Şeker satış fiyatı 128 kuruştur. 4. Emekli dul ve yetimlere dağıtım ayrıca ilan edilecektir. Ta bir hafta sonra bile başkente sabaha doğru kar yağmaya başlarken ve o gece radyodan DDT'nin keşfedildiğini öğrenmişlerken İlhan abisi yeniden coşup o gün kimin arkasına takıldıysa takılarak ırkçıların duruşmasında bir nolu sıkı yönetim mahkemesine baskın yapmaya gitmişken baskında yakalananların içinde bir kez daha kendini dar kurtarıp anasının loğusa döşeğine sığınmışken ve ortalıkta Moskova'nın zafer şenlikleri yaptığı haberleri dolaşırken İşte karlı bir başkent sabahı, içeriden Tezil'in ağlayışları hiç durmamasıya iki katlı beton yapının içine yayılırken Aysel, X'i, Y'yi ve Z'yi belirsiz bir denklemi vazgeçmeksizin çözmeye çalışıyor. Değişmez gelirlilere X, dar gelirlilere Y ve geri kalanlara da Z dersek, değişmez gelirliler de Aydın'ın babası ise o zaman Ali'nin anası Z, yani değişen ve çok gelirli olursa, babam ne olur? Biz Z isek Yıldız'ın babası da Z ise Ali X olur. Ama Ali hem yetim hem dar gelirli olduğunu ve valiliğin bildirgesine göre de hem X hem Y ve hem de Z olamayacağına göre hayır olmuyordu. Bu denklemi kuramıyordu. Henüz kuramadığı bir denklemi çözmeye çalışmanın boş çaba olduğunu kendi de biliyordu. Ama vazgeçemiyordu. Bir tutku gibi bütün edebiyat, tarih, coğrafya, mantık kitaplarının içine karışıyordu. Kurulamayan bir denklemin havada uçuşan X'leri, Y'leri, Z'leri. Sonunda dayanamadı. Cebir öğretmenine 128 kuruştan aylık nüfus başına 1 kilogram şekerin kimin hakkı olacağını sordu. Cebir öğretmeni önce hiçbir şey anlamadı. Aysel çevresinden örnekler vererek bildiği ilçesinden, Ali'den, Namık'tan, bütün o ilkokula gelen yakın köy çocuklarından örnekler vererek, hatta alt katlarında oturan telsizciden, Memnune Hanım'dan örnekler vererek ve Tezel'i doğurtan ebeden ve babasının dükkanının karşısındaki demirciden örnekler vererek, Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara Merkezi'nin 2 ay sonraki kostümlü balo hazırlıklarına girişen bayanlardan örnekler vererek, Yıldız'ın babasını da örnek olarak öne sürmekten kendini alıkoyamayarak derdini anlatmaya çalıştı. O kadar çok şeyi bir arada anlatmaya çalıştı ki, cebir öğretmeni bu beyin karmaşıklığı önünde sadece güldü. Çocuğun çok çalışmasını da özür olarak göz önünde tutup, öfkesini içinde saklamayı becerdi. Sadece senin beynin karışmış son zamanlarda. Bundan nasıl bir problem çıkabilir ki Aysel? Senin anlatmaya çalıştığın problem o ise o çoktan çözülmüştür. X artı Y artı Z eşittir imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle. Ardından kendini alamadı. Arkadaşlarının kız kız görüşmesi ortasında Aysel'le alay etti. Yetişmiş dahileri iyi öğrenelim yeter. Bir de dahi çıkma başımıza kuzum dedi. Aysel çok utandı. Önüne baktı, kızardı. Durup dururken başına iş açmıştı. Cebir öğretmeni artık en küçük yanlışını hoş görmüyordu.